Ayrım 13. Bir at bara girmiş. David Grossman. Sayfa 116. Neyse, koşmaya devam ediyoruz. Kadın dikine, ben baş aşağı. Deve dikenleri, kumlar, tabelalar gözümün önünde uçuşuyor. Ve komutanın kışlasına uzanan beyaz taşlı patikaya varıyoruz. İçeriden gelen bağırtıları duyabiliyorum. Onu hemen şimdi götürüyorsun. Ta oraya kadar gidersen ben de ne olayım? Onu saat 4'e kadar cenazeye yetiştiriyorsun, işte o kadar. Bu hafta 3 kere Kudüs'e gidip geldim zaten, yeter ya. Sonra başka birini duyuyorum ve sesi derhal tanıyorum. Talim çavuşu bu. Eichmann lakabını taktığımız herif. O günlerde merhamet özürlü kişiler için en revaçta olan lakaptı. Ve o da bağırıyor. Üstelik sesi herkesinkinden daha yüksek. Peki hangi cehennemde bu? Öksüz çocuk nerede? Özür dilercesine gülümsüyor. Kolları vücudunun iki yanından sarkıyor. Masaya bakıyorum. Ellerime. Bilmiyordum. Elim ayağım boşalıyor, tepe taklak düşüyorum ve kafam yerle yeksan olarak kumlara seriliyorum. Orada kim bilir ne kadar öylece yatıp kalıyorum. Kafamı kaldırmayı başardığımda yalnız olduğumu görüyorum. Manzara gözünüzün önüne geliyor mu? Bendeniz çöl kumunun üzerine saçılmışım. Çavuş fıstık çoktan gitmiş. O tombul yanaklı yar, o tatlı sevap yumağı resmen topuklamış. O kızın yatağının baş ucunda Oscar Schindler posteri asıl olmadığına adım gibi eminim. Hiç bilmiyordum. Aklımın ucundan dahi geçmedi. Nereden, nasıl bilebilirdim ki? Hadi ama Netanya tatlım, beni bırakma. Elimi tutmama ihtiyacım var şu anda. Neyse, önümde komutanın kışlasına uzanan tahtamsı merdivenler var. Tepemde alev alev yanan güneş ve kartallar. Etrafım kana susamış 7 Arap devletiyle çepeçevre sarılmış ve adamlar içeride birbirlerine deli gibi bağırıyorlar. En fazla Beerşeva'ya kadar götürürüm onu. Komutanlıktan biri çocuğu oradan Kudüs'e götürüversin artık bir zahmet. Tamam, tamam, seni kaz kafalı anladık. Papağan gibi aynı şeyi söyleyip durma. Çocuğu al da bir an önce git. Bu saçmalıklarla kaybedecek vaktimiz yok. Git diyorum sana. İnsanlar sandalyelerinde biraz kaykılıp ihtiyatlı bir şekilde yeniden nefes almaya başlıyorlar. Hikaye gerek anlatıcının yeniden keşfettiği enerjisiyle, gerek el kol hareketleri, taklitleri ve şiveleriyle yavaş yavaş avucuna almaya başlıyor onları şimdi. Dovaleh sahneden seyircinin ruh halindeki bu değişimi derhal hissediyor ve sırıtarak etrafına bakınıyor. Her bir gülümseme bir yenisini doğuruyor ve bir an beliren tebessümler sabun köpüğü gibi peş peşe sönüyor. Neyse, parçalarımı tek tek toplayıp kendimi kumdan kaldırıyorum ve bekliyorum. Derken kapı açılıyor ve merdivenlerden aşağı içine tıka basa talim çavuşu doldurulmuş bir çift kırmızı ayakkabı iniyor. Hadi gidelim kanka diyor bana, başın sağ olsun. Tokalaşmak için elini uzatıyor. İğrenç, talim çavuşu elimi sıkıyor. Sanki bu üstü kapalı bir üzüntüyü veya kederi göstermenin kendine özgü bir yoluymuşçasına burun çeker gibi bir ses çıkarıyor. Çavuş Ruça ama sana durumu izah etti zaten, değil mi? Üzgünüm kanka, kim bilir ne kadar ağır gelmiştir bu haber sana, hele de bu yaşta. Ama bil ki emin ellerdesin. Seni tam zamanında yetiştireceğiz. Şimdi bir koşu gidip eşyalarını toplamamız lazım. Talim çavuşu işte bunları söylüyor. Bense ürkütücü bir oyuncak bebek ifadesiyle gözlerini fal taşı gibi açıyor. Tam bir şoktayım. Söylenenlerin tek kelimesini anlamıyorum. Tek anladığım, herhangi bir şey yüzünden cezalandırılmayacağım. Ayrıca bütün hafta anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getiren o dallama talim çavuşuyla bu adamın aynı kişi olamayacağına da kâni oluyorum. Yok, olamaz. Adam şimdi nasıl da babacan, ağzından bal damlıyor. Benimle gel kanka, arabamız bekliyor kanka. Biraz sonra ebeveynlerinden birini başka birçok ordu üstünde kaybedebilecekken bizi tercih ettiğin için teşekkür ederiz kanka derse ona bile şaşırmayacağım. İşte böylece yola koyuluyoruz. Ben herifin 1.80'lik dev cüssesinin ardından paspas gibi sürükleniyorum. Talim çavuşları nasıl yürür bilirsiniz. Aynı cyborglar gibi. Baş yukarıda, bacaklar bakanlara vay be. Kim bilir ne takım taklavat var adamda dedirtmek için olabildiğince ayrık, yumruklar sıkılı, göğüs kasları her bir adımda bir sağa bir sola seyirir. yürüyüşünün taklidini yapıyor. Talim çavuşları yürümez aslında, yürümenin kitabını yazarlar. Nasıl yürünürmüş dünya aleme gösterirler, öyle değil mi? Orduda talim çavuşluğu yapmış olan var mı aramızda? İnanmıyorum ya. Doğru mu söylüyorsun Ahbap? Hangi birim? Golan taburu mu? Bir dakika, aramızda hiç paraşütçü var mı peki? Süper. Haydi beyler, yumruklar konuşsun, kozlarımızı paylaşalım artık. Dipnot. Golan taburunda görev yapan piyadelerle Can Canim adı verilen paraşütçüler arasındaki ezeli rekabete ve çekişmeye bir gönderme. Kalabalık gülüyor. Kır saçlı iki adam uzaktan birbirlerine doğru kadeh kaldırıyor. Bu arada Golanlı, Golan piyadeleri nasıl intihar eder biliyor musun? Adam hemen bağırıyor. Egosundan atlayıp IQ'sunun üstüne düşer. Helal olsun be. Dovale adamı alkışlıyor. Ama artık işimi çalmasan diyorum, olmaz mı? Neyse, uzun lafın kısası, çadıra varıyoruz ve talim çavuşu bir kenara çekiliyor. Kenara çekiliyor derken beni biraz yalnız bırakmak için. Babamın yanıma verdiği her şeyi gerisin geri sırt çantamın içine tıkıştırıyorum. Eğer halen anlamadıysanız diye söylüyorum. Ana kuzusu olmaya ana kuzusuydum. Ama babamın askerciydim ben. O yüzden de babam giysilerimi ve teçhizatımı hazırlarken işi o kadar abartmıştı ki Entebbe operasyonuna giden adam akıllı bir komandonun ihtiyaç duyabileceği her şeyi yanıma almıştım. Annem de yardım etmek istemişti hazırlanmama aslında. Üstelik kendisi daha önceden bahsettiğim üzere kamçılıkta engin tecrübe sahibiydi. Ne var ki onun katıldığı kamplar daha ziyade toplama kampı tarzındaydı. Her neyse, ikisi el ele benim çantamı hazırlamayı bitirdiklerinde ister uluslararası ister bölgesel cephede meydana gelebilecek asteroid kaynaklı kasık mantarı dahil her türlü olası gelişmeye karşı donanımlıydım. Duruyor, aklına düşen bir anıya, belki de annesiyle babasının çantasını hazırlama esnasındaki hallerine gülümsüyor. Uyluklarına vura vura gülüyor. Gülüyor, içten gelen sıradan bir gülüş bu. O profesyonel falan değil. Kendini aşağılayan o zehirli alaycı gülüşü de değil. Gülen sıradan bir insan sadece. Birkaç kişi çabucak katılıyor ona, aralarında ben de varım. Kendisine karşı şefkatli olduğu bu istisnai anın tadını onunla birlikte çıkarmaya nasıl karşı koyabilirim ki? Vallahi bakın, annemle babamın çanta hazırlama şovunu bir görmeliydiniz. Bugüne kadar izlediğiniz her türlü stand-up numarasına taş çıkarırdı. Şöyle sorardınız kendi kendinize, bu iki antikada kim? Hangi Einstein icat etti bunları acaba? Bendeki nasıl bir kör talih ki böyle parlak zekaları yanımda çalıştıramıyorum? Derken birden fark ederdiniz. Ha siktir ya, bu herif zaten benim yanımda çalışıyor. Olayı hayal edin. Babam odaya giriyor, dışarı çıkıyor, koşa koşa geri geliyor, derken yine dışarı fırlıyor. Yalnızca düz çizgi halinde ilerleyen o sinekler vardır ya hani. Aynen öyle hareket ediyordu babam. Vız vız. Yatak odalarından her seferinde yeni bir şey yüklenmiş olarak çıka gelir. Getirdiği şeyi çantaya koyar, çantanın içini yeniden düzenler, ağzını kapatır. Derken aklına gelen başka bir şeyi getirmek için yeniden dışarı fırlar. Havlu, el feneri, sefertası, vız, kurabiye, vız, et suyu tableti, ilk yardım merhemi, şapkalar, astım spreyi, talk pudrası, çoraplar. Sonra her şeyi çantaya sığdırır, eşyaları bastırarak sıkıştırıp mükemmel bir küp haline getirir. O arada beni görmez bile, onun gözünde yokumdur ben. Sırt çantasıyla kendisi arasında teke tek bir mücadeledir bu. Topyekun bir savaş. Diş macunu, böcek savar, güneşten yanmasın diye buruna yapıştırılan o plastik zımbırtı. Vız! Yeniden dışarı fırlar, koşa koşa geri gelir, gözleri her zaman olduğundan da beter şaşılaşır. Düzenleme, planlama, bana göz kulak olma. Bu işlerde eşi benzeri yoktu babamın, söyleyeyim. Bu işler söz konusu oldu mu profesyonel kesilirdi. Tam onun kalemiydi bunlar. 3 yaşınızdayken babanızın düşmanı şaşırtmak için sizi anaokuluna her gün başka bir yoldan gitmeye zorlamasının ne kadar stresli olduğunu düşünebiliyor musunuz acaba? Kahkahalar. Şaka yapmıyorum. Ben ilkokul 1'deyken adam sınıfımın kapısında dikilip diğer çocukları sorguya çekerdi. Bu çanta senin mi? Kendin mi hazırladın çantanı? Biri sana buraya getirmen için bir şey verdi mi? İçten kahkahalar. Derken elinde kocaman yün bir paltoyla annem çıka gelirdi bu kez. Palto kimindi bilmiyorum ama leş gibi naftalin kokardı. Paltoyu ne yapacağım anne? Çölde geceliğin çok soğuk olduğunu duymuşmuş. Bunun üzerine babam paltoyu usulca annemin elinden alır. Bakınız şekil bira ve şöyle der. Nu saraleh jetzt ist Sommer, die nar sitz und kick. Yani şimdi yaz zamanı, sen otur da bizi seyret. Oturup seyredecek göz vardı onda da. Bir saniye sonra bu kez de bir çift çizmeyle döner geri. Niye mi? Sen sorasın diye. Çünkü karlar içinde neredeyse 50 kilometre yolu yalın ayak tepmek gibi bir talihsizliği bir kere yaşadıysanız, bir daha evden çizmesiz çıkmamayı öğrenirsiniz de ondan. Kendi ayağındaki saçma sapan çizmeleri bize doğru sallıyor. Şunu anlamanız lazım ki bu kadın hayatında çöl diye bir şey görmemişti. İsrail'e geldiği andan itibaren evinden yalnızca işe gitmek için çıkmış. O çıkışlarında da duvar saatinin içindeki o guguklu kuş gibi hep aynı güzergahı izlemişti. Arka bahçesinde oynamaktan sıkılan altın saçlı kız misali yollara düzülüp Rehavia civarındaki konakların orada kaybolduğu zamanı saymazsak tabii. Ama şimdi o konuya girmeyeceğiz. Sokakta yürürken de Tanrı korusun kimseler onu görmesin diye başı daima önünde, başörtüsü de kaşlarına kadar indirilmiş olurdu. Birileri onu Tanrı'ya ispiyonlar da var olduğu kulağına gider korkusuyla bahçe duvarlarının ve parmaklıkların dibinden acele acele yürürdü daima. İçkisinden bir yudum almak için duruyor, gözlüklerini gömleğinin eteğine siliyor ve böylece hırsızlama da olsa birkaç saniye soluklanma imkanı buluyor. Nihayet sipariş ettiğim mezeler geliyor. Çok abartmışım, rahat iki kişilik yemek var önümde. Bana yönelen bakışları görmezden geliyorum. Şimdi ziyafet çekmenin sırası olmadığını biliyorum ya, kan şekerimi dengelemem gerek. O yüzden böreklere, ızgara tekire, marin levreye ve mantar turşusuna bir hız yumuluyorum. Şu işe bakın, meğer yine onun sevdiği yemekleri söylemişim. Üstelik midemi ekşitecekleri de kesin. Tamara gülüyor. Madem başka çaremiz yok, bu da bir çeşit buluşma sayılır. Masada ne var ne yoksa silip süpürüyorum ve midem cayır cayır yanmaya başlıyor. Ağzım dolu olduğu halde bana yetmiyor ama diyorum ona. Oynadığımız bu mış gibi oyunu bana yetmiyor. Tek kişilik pimpondan haz etmiyorum. Burada bir başıma oturup bu herifin hikayesiyle cebelleşmek zorunda kalmaktan da. Sen ve şu yeni sevgilin. Yemek boğazıma kaçıyor, bir an boğulacak gibi oluyorum. Wasabi burnumu yakıyor ve gözlerimden yaş gelmesine neden oluyor. Muzip sıratışı çabucak yerini paha biçilmez bir tebessüme bırakıyor ve cilveli cilveli cevabı yapıştırıyor. Öyle deme, ölüm henüz sevgilim değil, sadece arkadaşız. Cinsel beklentileri olan iki arkadaş diyelim hadi. Nerede kalmıştık diye geveliyor. Ne diyordum ben? Hah doğru ya annem. Elinden hiçbir şey gelmezdi. Yuva yapan dişi kuşlara özgü işlerin, anne şeylerinin hiçbirini yapmazdı diye umurdanıyor. Kendi içinde bilinmez bir mecraya saparak. Çamaşır yıkamak elinden gelmezdi. Ütü yapamazdı. Yemek deseniz kesinlikle yapamazdı. Ömründe bir yumurta kırıp pişirmişliği olduğunu zannetmem. Oysa babam başka hiçbir erkeğin yapmadığı şeyleri yapardı. Havluları çamaşır dolabında daima tiril tiril katlanmış ve mum gibi istiflenmiş halde muhafaza edişini bir görmeliydiniz. Perdelerin pililerinin nasıl jilet gibi durduğunu, yerlerin ayna gibi cilasını. Alnını kırıştırıyor ve kaşları resmen çarpışıyor. İç çamaşırlarımızı bile ütülerdi, üçümüzünkini de. Size komik bir şey anlatacağım. Geç mi de kaldın diye bağırıyor kısa boylu, geniş omuzlu bir adam. Birkaç ses daha katılıyor adamın isyanına. Espriler nerede yahu? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Nedir bu saçmalık böyle? Bir saniye abicim, yeni bir parti malım var yolda, geldi gelecek ama bunu seveceksin, garanti veriyorum. Ben yalnızca, neydi ya, hepten aklım karıştı bak, beni şaşırttınız, rotamdan çıkardınız. Dinle ahbap, beni iyi dinle, ömründe böyle bir şey duymamışsındır. Babamın Yaffo'daki bir ayakkabı mağazasıyla anlaşması vardı. Kudüs'teki Yaffo sokağını biliyorsun değil mi? Helal sana ey dünya vatandaşı, sen yok musun sen? Neyse bu mağaza Meaş Harim'deydi ve diğer mahallelerde yaşayan kadınların çoraplarını yamatıyordu babama. Babiş uzun çorabın kenara fazladan birkaç şekel daha koymak hevesiyle düşünüp bulduğu dahiyane işlerden biriydi bu da. Size söylüyorum ya, adam bir balığa bile çorap satabilirdi. Ölgün kahkahalar, Dovaleh elinin tersiyle kaşlarındaki teri siliyor. Cam kulağıyla dinle beni şimdi. Her hafta yamanacak çorapları eve getirirdi. Öyle birkaç tane sanma, yığınla çorap. Her seferinde 40-50 çift. Çorap yamamayı anneme de öğretmişti. Becerilerinden biri de buydu işte. Naylon çorap kaçıklarını bile dikebiliyordu, inanabiliyor musunuz? Artık yalnızca kısa boylu geniş omuzlu adamı muhatap alıyor. Bir eliyle özür diler, rica eder gibi bir hareket yapıyor adama. Bir saniye kanka, beklediğin espri fırından sıcak sıcak çıkmak üzere eli kulağında. Ucunda tahta bir zımbırtı olan özel bir iğne bulup getirdi anneme. Of ya, bütün eski hatıralarım canlandı şimdi. Sayende hatırladım bunları bak, seviyorum seni. Kahramanımsın benim. Neyse annem çorabı bir eline geçirir, kaçığın ilmeklerini o iğneyle teker teker kaçık kapanana dek yamardı. Saatlerce yapardı bunu. Bazen sabahlara kadar ilmek ilmek. Son birkaç dakikadır soluklanmak için hemen hiç durmadı. Seyircinin sabrı taşmadan bitiş çizgisine varma kaygısıyla haldır haldır koşturuyor. İçerisi sessiz. Tek tük kadın belki de o eski naylon çorapların çok uzaklarda kalmış hatırasına gülümsüyor. Ama kimse gülmüyor. Nasıl da canlandı anılar, gördün mü bak? Özür dilercesine kıkırdıyor. Bir adamın homurdanan sesi sessizliği deliyor. ''Buraya baksana kardeş, saadete gelelim. Bu akşam burada komik bir şey seyredebilecek miyiz, seyredemeyecek miyiz? Onu söyle.'' Kafası tıraşlı, sarı ceketli adam bunları söyleyen. Onun tekrar sahneye çıkacağına dair bir his vardı içimde zaten. Diğerleri omuzları süper geniş olan adam da bir homurtuyla arka çıkıyor sarı ceketliye. Birkaç başka ses daha destek veriyor şikayetçiler korosuna. Birkaç kişi ise, ki bunlar çoğunlukla kadın, onları susturmaya çalışıyor. Bunun üzerine sarılı adam sazı ele alıyor. ''Uyanın millet, iki gülüp gevşemeye geldik buraya. Herif Holokost anma gecesine çevirdi ortamı. Üstelik de Holokost'u espri malzemesi yapıyor utanmadan.'' ''Yerden göğe kadar haklısın dostum, senden içtenlikle özür dilerim. Ama bu hatamı telafi edeceğim. Bir dakika, ne diyecektim ben?'' ''Hah, buldum. Size bunu anlatmasam ölürüm. Adamın biri ölüm yıl dönümünde anneannesinin mezarını ziyaret etmeye gitmiş. Biraz ileride bir başka mezarın başında oturan bir adam görmüş. Adam bir yandan ağlıyor, bir yandan da feryat ediyormuş. Neden, neden, ne vardı ölüp gidecek, beni bir başıma bırakacak. Nasıl kıydılar bana da sensiz koydular beni. Sen olmayınca kaç paralık değeri var ki hayatımın. Ey melun ölüm. Neyse birkaç dakika sonra torun merakına yenik düşmüş ve adamın yanına gitmiş. ''Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim bayım ama acınızı ifade etme şekliniz beni nasıl duygulandırdı anlatamam. Böylesine derin bir kedere ömrümde tanık olmadım. Kimin yasını tuttuğunuzu sorabilir miyim ayıp olmazsa? Oğlunuz muydu yoksa kardeşiniz mi?'' Adam toruna bakmış. ''Tabii ki hayır.'' diye yapıştırmış cevabı. ''Karımın ilk kocasıydı.'' Dev kahkahalar, fıkranın bayağılığı göz önüne alındığında kesinlikle abartılı ve tek tük zorlama alkışlar. Seyircinin geceyi kurtarabilmesi için adamın yardımına koşmaya bu denli hevesli olması insanın içine dokunuyor. ''Bir dakika durun, daha çok var böyle. Gece yarısına dek yetecek kadar stok var elimde.'' diye haykırıyor ve fıldır fıldır dönen gözlerle seyirciyi tarıyor. Adamın biri damdan düşercesine 30 yıl önce lisede aynı sınıfta olduğu bir arkadaşını aramış. ''Yarınki kupa finaline biletim var, gelmek ister misin?'' diye sormuş. Öbür adam şaşırmış ama beleş bilet de insana her zaman nasip olmadığından olur demiş. Maça gitmişler, oturmuşlar, yerleri de harikaymış. Ortam müthişmiş, kurtlarını dökmüşler, bağırmışlar, küfür etmişler, dalgalanma hareketini yapmışlar, muhteşem pozisyonları izlemişler. Devre arasında davetli arkadaş sormuş. Merak ettim ahbap, sormadan edemeyeceğim. Bileti verebileceğin benden daha yakın kimin kimsen bir akraban filan yok muydu? Yoktu diye yanıtlamış Melike. Peki ne bileyim, eşinle filan gelmeyi tercih etmez miydin? Eşim vefat etti demiş Melike. Liseden sınıf arkadaşı olan yapma ya demiş, bunu duyduğuma üzüldüm. Yakın arkadaşlarından da müsait olan yok muydu ya da iş arkadaşlarından? İnan bana, herkese tek tek sordum demiş öteki. Ama hepsi de karımın cenazesine gitmeyi tercih ettiklerini söyledi. Kalabalık gülüyor, sahneye tezahüratlar yağıyor. Fakat geniş omuzlu adam ellerini ağzının iki yanına dayayıp gürlüyor. Yetti artık bu cenaze faslı, biraz hayat ver bize be. Bu eleştiri epeyce alkış ve tezahürat topluyor. Dolayısıyla seyirciye bakarken bütün o fıkralara, esprilere ve tantanalı atıştırmalara rağmen son birkaç dakikadır epeyce dalgınmış gibi geliyor bana. Giderek daha içe dönük bir ruh haline giriyor. Görünüşe bakılırsa hızla çaptan düşüyor. Bu da hayra alamet değil. Zira seyirciyi kaybetmesi an meselesi. Yalnız seyirciyi değil, bütün bir geceyi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Ve böyle bir durumda onu koruyacak kimse yok. Cenaze faslı kapandı. Anlaşılmıştır kanka, iyi bir noktaya parmak bastın. Bu dediklerini hep bir kenara yazıyorum. Kendimi iş başında geliştiriyorum. Ne diyeceğim Netanya? Ortamı biraz gevşetelim ha. Ama yine de size biraz kişisel, hatta kimilerine göre mahrem bir şey anlatmam gerek. Çünkü acayip kaynaştığımızı hissediyorum. Yav, şu klimayı biraz daha açabilir misin? Nefes alamıyoruz burada. Seyirci coşkuyla alkışlıyor. 13. ayrımın sonu. Sayfa 125.